Ayrım 13.
Sosyal devletin amacı olan insan, belli bir sosyal ekonomik ortamda yaşayan insandır. Çeşitli sosyal bağlantıları olan bir varlıktır, sıkıntıları, mutlulukları ile belli bir zamanda, belli bir ortamda yaşayan bir insandır. Somut bir kavramdır ve bu insan artık toplumda yalnız başına değildir. Sosyal, ekonomik, siyasal çeşitli kuruluşlar içinde ve onlara bağlı olarak yaşar ve bu kuruluşlar hukukun güvencesi altındadır. Sosyal devlet sistemini benimsemiş modern anayasalarda bu konuda hükümler yer almaktadır. Örneğin 1946 Fransız, 1949 Federal Alman, 1947 İtalyan ve 1961 ve 1982 anayasalarımızda olduğu gibi. Aile devletin temeli sayılmış, dernek kurma, sendika kurma, siyasal parti kurma özgürlükleri kabul edilmiştir. Sosyal devlette bireyin bu kuruluşlar ve devlet içindeki yerini bir defa daha açıkça belirtmekte yarar vardır. Önce şu sorunu kesin olarak vurgulamak gerekir. Birey bu sosyal kuruluşlar içinde örneğin bir korporatif faşist devlette olduğu gibi varlığını ve değerini yitirmiş değildir. Çünkü nasıl ki devlet kişinin hizmetinde ise onun maddi ve manevi gelişmesini, refahını sağlamak devlet için amaç ise aynı biçimde bu sosyal kuruluşlarda bireyin hizmetinde araçlardır. Bireyin maddi ve manevi gelişmesi için bu kuruluşların varlığı gereklidir ve bu gelişmeye yardımcı oldukları için bir takım yetkilere, olanaklara sahiptirler. Bireyin hakları ve özgürlükleriyle bu kuruluşlara tanınan yetkiler arasında bir uyuşmazlık olduğu zaman bireyin hak ve özgürlüklerine öncelik, üstünlük tanınmıştır. Tekrar edelim. Bu kuruluşlara tanınan yetkiler bunların bireyin maddi ve manevi gelişmesi için gerekli oldukları ilkesine dayanır. Yoksa amaç, korporatif devlette olduğu gibi, sosyal kuruluşları bireyin üstünde ve dışında bir değer sayarak kişiyi bu kuruluşlar içinde eritip yok etmek ve bireyi hak ve özgürlüklerini inkar etmek değildir. Bundan başka sosyal devlet içinde sosyal ekonomik hakların tanınması, bireyin bir insan olarak insanlık onurundan doğan haklarının tamamlanmasını ve herkes tarafından kullanılabilir haklar ve özgürlükler olmasını sağlar. 2. Sosyal haklar ve özgürlükler. Sosyal devlette sosyal ekonomik hak ve özgürlüklerin kabulü ile bireyin amaç olma niteliğinde bir değişiklik olmadığı ne derece kesin ise, devletin bu amaca hizmet ederken izleyeceği yolda bir değişiklik olduğu da o kadar kesindir. 1789 özgürlük ilkesine dayanan liberal devlette devletin bireyin hizmetinde olması, ona hak ve özgürlüklerin kullanılmasına karışmama görevi yüklüyordu. Bu ise devletin negatif olumsuz bir davranışını gerektiriyordu. Birey yasal sınırlar içinde kaldığı sürece devletin herhangi bir müdahalesi olmadan özgürlüklerini dilediği gibi kullanabilecekti. Oysa sosyal devlette sosyal hakların tanınması ile farklı bir durum ortaya çıkacaktır. Ancak bu konunun ayrıntısına girmeden önce sosyal devletin hak ve özgürlük anlayışını belirleyelim. Sosyal devlet, 1789 devriminin getirdiği ve geleneksel, bireysel, klasik, doğal, temel hak ve özgürlükler diye adlandırılabilen hak ve özgürlük sistemini kabul etmiştir. Ancak bu hak ve özgürlüklerin yanı sıra sosyal ve ekonomik hak ve özgürlüklere de yer vermiştir. Sosyal devlette temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra sosyal ve ekonomik hak ve özgürlüklerin tanınmasının bir zorunluluk olduğu kabul edilmiştir. Neden bir zorunluluktur? Bu zorunluluğu kamu hukukumuzda sosyal haklara ilk defa yer veren 1961 Anayasası'nın konu ile ilgili gerekçesi şöyle açıklayacaktır. Birinci Dünya Savaşı'ndan ve hele İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uluslar genel olarak bir gerçeği kabul etmişlerdir. O da mutlu bir toplum hayatının gerçekleşebilmesi için klasik özgürlüklerin tanınması asla yetmemektedir. İktisadi alanda zayıf ve tabii durumda olan geniş halk tabakalarının yaşamak için zaruri olan ihtiyaçları yerine getirilmedikçe, milyonlarca insan çalıştığı ve çalışmaya hazır olduğu halde insan gibi yaşama şartlarına sahip olmadıkça, Amerikan ve Fransız hakları beyannamelerinden bu yana demokratik hayatta bayrak haline gelmiş olan klasik özgürlükler kağıt üstünde kalmaya mahkumdur. Bundan başka toplum hayatı içinde iktisaden zayıf durumda olan milyonlarca vatandaşın ezilmesine ve teker teker mahvolmasına seyirci kalan bir devlet, hem iktisadi gücünün her gün biraz daha kaybolmak hem de rejim bakımından büyük sarsıntılara, çöküntülere uğramak tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor demektir. İşte bu sebepledir ki insan hakları evrensel beyannamesinde de kabul edilen sosyal haklarla ilgili hükümler artık bütün anayasalarda yer alan insan özgürlük ve onurunun gerçek zaferi olarak karşılanan hukuk kuralları haline gelmiştir. Sosyal hakları tanımak, bazılarının yanlış olarak ifade ettiği gibi asla sosyalizmi kabul etmek manasına gelemez. Bugün sosyalizmle hiçbir ilgisi olmayan memleketlerde dahi hem sosyal devlet mevhumu benimsemiş hem de sosyal haklar tanınmıştır. Sosyal haklar iktisadi bir doktrini değil, her şeyden önce hümanizmin ve insanın adalet duygusunun mahsulüdür. Birey onuruna saygının ve bireyi kutsal bir varlık olarak kabul etmenin mantıki ve hatta kaçınılmaz neticesidir. 1982 Anayasası'nın devletin temel amaç ve görevlerini belirleyen 5. maddesinin gerekçesinde de aynı görüşlere yer verilmiştir. Devlet, bireyin hayat mücadelesini kolaylaştıracaktır. Bireyin insan onuruna uygun bir ortamda yaşamasını gerçekleştirecektir. Bu sosyal devletin görevidir. Sosyal devlet, bazılarının yanlış olarak sandıkları ya da kasıtlı olarak tahrif ettikleri gibi sosyalist devletle ilişkisi olmayan devlettir. Sosyal devlet, insana ve insanın düşünce hakkına saygılıdır ve bu sınırlar içinde bireyin hak ve özgürlüklerinin kullanılmasını sınırlayan engelleri ortadan kaldırmak onun başlıca görevleri arasındadır. Sosyal hakların tanınmasıyla varılmak istenen hedef hangisidir? Bu soruyu kısaca insanları daha özgür kılmaktır diye cevaplayabiliriz. Ya da 1789 özgürlük anlayışının gerçekleştiremediğini gerçekleştirmeye çalışmaktır diyebiliriz. 1789 özgürlük anlayışını hatırlayalım. 1789 hak ve özgürlük anlayışı ve temelde bu anlayışa dayanan liberal devlette bireyler hak ve özgürlüklerini yasalar çerçevesinde kullandıkları sürece devletin onlara herhangi bir müdahalede bulunmaması temel ilkedir. Devlet hak ve özgürlüklere saygılı olacak ve kullanılabilmeleri için gerekli düzeni ve güvenlik ortamını sağlayacaktır. Yasal eşitliğin uygulandığı böyle bir düzende birey mutluluğunu serbestçe dilediği yoldan sağlam olanağına sahip olacaktı. Bireyin maddi, manevi gelişmesinin, mutluluğunun temel şartı onun hak ve özgürlüklerini yasa çerçevesi içinde dilediği gibi kullanılabilmesiydi. Mutlu olmak için özgür olmak yeterli sayılıyordu. Oysa zamanla özgür sayılmanın mutlu olmak ve maddi ve manevi gelişmeyi gerçekleştirebilmek için yeterli olmadığı, devletin tüm kişilerin gelişmesini sağlamak için maddi koşulları hazırlaması gerektiği anlaşılmıştır. Bu hedefi 1961 Anayasası'nın sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerle ilgili genel gerekçesinden izleyelim. Batı demokrasisi, özgürlükçü yollarla daha fazla hürriyet elde etme rejimidir. Çağımızın karmaşık sosyal ve iktisadi dünyası içinde daha fazla özgürlük ise, iktisadi ve sosyal bakımdan zayıf olan kişileri, grupları korumak, bunların maddi ve manevi varlıklarını geliştirmek şartlarını hazırlamak ve bunlara klasik kişi hak ve özgürlükleri yanında iktisadi ve sosyal haklar tanımakla kabildir. Zamanımızın demokratik devleti bu ödeve sahiptir. Devlet hayatı içinde bu himayenin ve hizmetlerin sağlanmasını, bu alandaki engellerin kaldırılmasını istemek de bir sosyal haktır. Aynı anayasanın sosyal devlet ilkelerinin açıklandığı gerekçede şöyle denilmektedir. Sosyal devlet, fertlere yalnız klasik özgürlükleri sağlamakla yetinmeyip, aynı zamanda onların insan gibi yaşamaları için zaruri olan maddi ihtiyaçlarını karşılamalarını da kendisine vazife edinen devlettir. Modern anayasa, asgari geçim şartlarından, sıhhi bakımdan, öğrenim imkanlarından ve hele barınacağı bir konuttan yoksun bir kişinin gerçek anlamda özgür olamayacağını kabul eden zamanımızın hukuk ve siyaset ilmine ve devlet görüşüne uygun olarak bireylere ve vatandaşlara sosyal bir takım haklar tanımak zorundadır. Her sınıf halk tabakaları için refah sağlamayı kendisine vazife edinen zamanımızın devleti, refah devleti, İktisaden zayıf olan kişileri, özellikle iş bu bakımdan başkalarına tabi olan işçi ve müstahdemleri, her türlü dar gelirlileri ve yoksul kimseleri himaye edecektir. Bu suretle hem insan şahsiyetine hürmet etmek vazifesini yerine getirecek, klasik özgürlüklerin gerçeklerle alay eden ve bir mahiyet almasına mani olacak, hem de çalışan geniş halk tabakalarının refaha kavuşması sayesinde toplum hayatı için daha verimli olmaları hedefine de ulaşacaktır. Ancak bu şekilde kişilere tanınan hak ve özgürlükler maddi olanaklara sahip ufak bir azınlık tarafından kullanılabilir, hak ve özgürlükler olmaktan çıkıp herkesin yararlandığı hak ve özgürlükler olacaktır. Kişiler arasında mutlak bir özgürlük havası içinde cereyan eden hayat mücadelesinde devlet artık seyirci durumunda kalmayacaktır. Mücadelenin taraflardan biri için öldürücü olmaması için mücadelenin bir hakem gözetiminde ve kurallara uygun olarak cereyan etmesi gerekmektedir. Hakem devlet olacaktır ve mücadelenin kuralı da iki esasa göre düzenlenecektir. Bir defa kişiler arasında hayat mücadelesine başlangıç noktasındaki kuvvet eşitsizlikleri düzeltilecektir ve ikinci olarak da varış noktasındaki başarısızlıkların yaratacağı olumsuz etkiler hafifletilmeye çalışılacaktır. Devlet, özgürlüklerin kullanılmasına nezaret edecek ve sonuçların daha insani olmasını sağlayacaktır. Sosyal haklar nasıl ortaya çıkmıştır, modern anayasalarda nasıl yer almıştır? Şimdi bu soruları cevaplamaya çalışalım. 3. Tarihsel gelişme ve sosyal hakların içeriği. 1789 devriminden hemen sonra 1791'de Fransa'da devletin özgürlüklerin kullanılmasına seyirci kalamayacağı, bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin tamamlanması gerektiği düşünülecektir. Eylül 1791 Anayasası'nda terk edilmiş çocukları yetiştirmek, yoksul sakatlara yardım etmek, çalışacak durumda olup da iş bulamayanları iş bulmak üzere bir kamu kuruluşu kurulması öngörülecektir. 1793'te devletten özgürlüklerin kullanılışına seyirci kalmayıp olumlu bir edimde bulunmasını sağlayan kurallar kabul edilmeye başlanır. Kişinin devletten yardım ve eğitim görme olanağı doğmuştur. 1793 bildirisine göre kamu yardımları kutsal bir borçtu. Madde 21. Buna göre devlet yoksul yurttaşlara yardım elini uzatacak, çalışabilecek durumda olanlara ve kendi olanaklarıyla iş bulamayanlara iş bulacak, çalışamayacak durumda olanlara da yaşayabilmeleri için gerekli olanakları verecekti. Böylece devlet kendiliğinden tam bir serbestliği içinde oluşan ekonomik sosyal hayatın gelişmesine ayak uyduramayanlara, mağdurlara yardım elini uzatacaktı. Hayat mücadelesinde güçsüzlere devletin yardım etmesi doğaldı çünkü bunlar bir anlamda ortak mutluluk için feda edilenlerdi. 1793 bildirisinin 22. maddesindeki devlet, tüm yurttaşların eğitim görmelerini sağlama görevi, herkese hayat mücadelesinin başlangıç noktasında eşit şans sağlama amacına yönelmişti. Ancak sosyal haklara doğru atılan bu ilk adımlarla kabul edilen kurallarda bir nokta dikkatimizi çekmektedir. O da her ne kadar devlete güçsüz, muhtaç kimselere bazı olanaklar sağlama görevi yüklenmişse de bunlar bireylere tanınmış haklar karşılığı olan edimler değildir. Yani birey için henüz devletten bir isteme hakkı doğmamıştır. Sadece devletin koruma görevi kabul edilmiştir. 1848'de yine Fransa'da devletin yüklendiği edimlerin sayıları çoğalmıştır. Fakat yine devletten bu görevlerinin yerine getirilmesini sağlayacak bir hak kavramı yoktur. Devlet tüm yurttaşların refahını artırmayı, daha büyük mutluluk sağlamayı amaç edinmiştir. Bunun için onların şahsını, ailesini, inançlarını, malını ve çalışmasını koruyacaktır. Devlet eğitim ve yardım görevlerini yüklenmiştir. Devletin yüklendiği görevler bireylerin bu alanda eksikliklerini tamamlar niteliktedir. Yani devlet çalışamayacak durumda olanlara 1848 Anayasası Başlangıç 8, terk edilmiş çocuklara, sakat ve geliri olmayan yaşlılara yardım edecektir. Fakat bu yardım ancak yoksul ve yardıma muhtaç kimselerin ailelerinin bulunmaması halinde söz konusudur. Devletin yardım görevinin bir uzantısı olarak iş bulamayan kimseye olanakları el verdiği ölçüde iş bulma görevi vardır. 1848 Anayasası Başlangıç 8. Ama yurttaşın da çalışarak geçimini sağlaması ve geleceği için önlem alması gerekir. 1848 Anayasası Başlangıç 7. Çalışabilecek durumda olan kimsenin devletten yardım alma hakkı yoktur. Olanakları el vermediği için devletin iş sağlayamadığı yoksul kimsenin ise devletten isteyeceği bir şey yoktur. Eğitim devletin denetimi altında serbesttir. Madde 9. Ve devlet parasız ilk öğretim ve mesleki eğitimi sağlayacaktır. Başlangıç 8. Madde 13. Devletin tüm yurttaşlara daha büyük bir refah sağlama görevinin yanı sıra yurttaşlar da kardeşçe birbirlerine yardım ederek ortak refahın gerçekleşmesine katılacaklardır. Görüldüğü gibi devletten sosyal düzenin işleyişine karışmaması istenmiyor artık. Devlete bir takım olumlu edimlerde bulunma görevleri yükleniyor. Fakat toplumda ortak refahın sağlanmasında birinci planda yer alanlar yine bireylerdir ve onların karşılıklı yardımlaşmalarıdır. Devlet bireylerin bu konuda gerekeni tam olarak yapmaya güçleri yetmeyeceğini anladığı zaman bir yandan onları destekleyecek, öte yandan onların yapamadıklarını kendisi yapmaya çalışacaktır. Her ne kadar devletin görevleri çoğalmışsa da devletten bunları yerine getirmesini isteyecek bir hak anlayışı henüz yoktur. Daha açık olarak bireye hak tanınmadan devlete yeni görevler verme yoluna gidilmiştir. Bundan sonra sosyal haklarla ilgili yeni bir gelişmeyi görebilmek için Birinci Dünya Savaşı'nın son yıllarını beklemek gerekecektir. İki Dünya Savaşı arasında yapılan 1917 tarihli Meksika, 1919 Weimar, 1920 Estonya, 1921 Yugoslavya, 1921 Polonya, 1923 Romanya, 1931 İspanyol anayasalarında da hükümler bu yöndeki gelişmenin aşamalarıdır. Örneğin 1917 tarihli Meksika Anayasası işverene çalıştırdığı emekçilere sağlık koşullarına uygun ve kullanışlı meskenler sağlama borcu yükler. İşçi sigortaları ile üretim ve tüketim kooperatifleri tarafından sağlama borcu yükler. İşçi sigortaları ile üretim ve tüketim kooperatifleri tarafından korunmaları ve yardım sağlamaları öngörülür. Burada doğrudan doğruya devlete değil, kişilere ve kuruluşlara bir takım görevler yüklenmiştir. Buna karşılık 1919 Weimar Anayasası yazılışı W-E-I-M-A-R. Devleti ekonomik hayatı adalet esaslarına göre herkesi insanlığa yaraşır bir yaşama biçimi sağlayacak şekilde düzenleme görevi verirken bu görevi gerçekleştirmek için izlenecek yolu da göstermiştir. Ve devlet gerekli sosyal güvenlik örgütünü kuracak, halkın sağlığını koruyacak, çocukların ve gençlerin maddi ve manevi yönlerden iyi gelişmelerini gözetecek, ekonomik yönden güçsüz olan yurttaşlara yardım edecektir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sosyal devlet anlayışı içinde devletin yurttaşların maddi ve manevi gelişmelerini sağlama görevini yüklenmesi yönündeki gelişme tamamlanmıştır. Şöyle ki, devletin yüklendiği görev yurttaşların bu yöndeki eksikliklerini, yetersizliklerini tamamlayıcı nitelikte değildir. Devlet, yurttaşların maddi ve manevi gelişmeleri için gerekli koşulları sağlama yolunda doğrudan doğruya yükümlülük altına girmiştir. Ve bunun karşılığında gittikçe genişleyen bir ölçüde kişilere sosyal haklar tanınmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı demokrasilerinde sosyal devlet ilkesi kabul edilecek ve yapılan yeni anayasalarda sosyal haklara ayrıntılı geniş yer verilecektir. Bu haklar hangileridir? Modern anayasalarda yer alan sosyal hakların içeriğini dikkate alarak bu hakları birkaç grup içinde toplamak olanağı vardır. Bir defa herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşama hakkı vardır. Devlette tüm yurttaşların beden ve ruh sağlığı içinde ve insan onuruna yaraşır biçimde yaşamalarını sağlamakla yükümlü kılınmıştır. Devlet çocukları, anayı, gençleri, yaşlıları, sakatları, çalışamayacak durumda olanları korumakla yükümlüdür. Herkesin sağlık koşullarına uygun meskenlerde barınma hakkı vardır. Devlet de kişilerin sağlık koşullarına uygun meskenlerde barınmalarını sağlayacaktır. Herkesin gelecek ve yoksulluk korkusundan kurtulma hakkı vardır. Devletin kişileri gelecek korkusundan kurtarma, bunun içinde sosyal güvenliği sağlama görevi vardır. Devlet kişinin bugününü ve yarınını güven altına alacak, mesleki, fizyolojik ve sosyoekonomik riskten ötürü kazancı, sürekli ya da geçici olarak kesilen kimselerin geçim ihtiyaçlarını karşılayacak sistemler oluşturacaktır. Kısaca, kişiyi gelecek ve yoksulluk korkusundan kurtaracaktır. İşte bu konularda hükümler getiren 1946 Fransız, 1947 İtalyan, 1949 Federal Alman anayasalarının paralelinde 1961 ve 1982 anayasalarımızda kişinin ruh ve beden sağlığının korunmasını ve insan onuruna yaraşır biçimde yaşamasını sağlayacak haklar tanınmış ve devlete önemli görevler getirilmiştir. Devlete yüklenen bu görevler kişilere tanınan sosyal hakların gerçekleşmesini sağlayacaktır. 1982 Anayasası devletin sosyal bir hukuk devleti olduğunu açıklar ve her Türk vatandaşının maddi ve manevi varlığını geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğunu vurgular. Devletin temel amaç ve görevleri arasında kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak, madde 5, amaç ve görev sayılmıştır. Anayasa herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ettikten sonra, madde 56 taksim 1, devletin herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak üzere sağlık kuruluşları kuracağı, sağlık hizmetlerini düzenleyeceği açıklanmıştır. Madde 56 taksim 3. Devlet bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak yerine getirecektir. Madde 56 taksim 4. Yine devlet, sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurabilecektir. Bundan başka, devlet her yaştaki Türk yurttaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirler alacak, sporun kitlelere yayılmasını teşvik edecektir. Madde 59. Öte yandan devlet konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alacak, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekleyecektir. Madde 57. Çünkü sağlığın baş şartı olan barınma ihtiyacı da bu hakla doğrudan doğru ilgilidir. Nasıl ki hastalık ve ölümle karşı karşıya kaldığı halde, mali olanaksızlıktan dolayı sıhhi yardımdan yoksun kalan kimseler için klasik hürriyetler arasında yer alan hayat ve vücut bütünlüğünün muhafaza hakkı bir istihza teşkil ederse, İnsan gibi barınmanın asgari imkanlarına sahip olmayan kimseler için mesken dokunulmazlığı, hatta mülk edinme hakkı kağıt üstünde duran boş laflardan daha fazla değere sahip olamaz. İşte bunun içindir ki devletin sıhhi bakım ve mesken sağlama görevi vardır. 1961 Anayasası Gerekçesi. Bundan başka devlet, ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alacak ve gerekli teşkilatı kuracaktır. Madde 41 taksim 2. Gençlerin alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirler alınacaktır. Madde 58 taksim 2. Yukarıda değindiğimiz gibi kişileri gelecek korkusundan, yoksulluk korkusundan kurtaracak sosyal güvenlik konusunda da sosyal devlet önemli görevler yüklenmiştir. Bir defa herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu kabul edildikten sonra devlete bu güvenliği sağlayacak tedbirleri alma ve teşkilatı kurma görevi verilmiştir. Madde 60. İkinci olarak da devletin sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler içinde gerekli önlemleri alma görevi kabul edilmiştir. Madde 61. Böylece sosyal devlette herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, herkesin hayatını ruh ve beden sağlığı içinde sürdürme hakkı vardır. Sağlık koşullarına uygun meskenlerde oturma hakkı vardır ve gelecek ve yoksulluk korkularından kurtulma hakkı vardır. İkinci bir grup sosyal haklar kişinin fikri gelişmesiyle ilgilidir. Sosyal devlette herkesin eğitim ve öğrenim görme hakkı vardır. Yani fikri ve manevi değerlerini geliştirme hakkı vardır. Sosyal devlette yurttaşların manevi, fikri gelişmesinin koşullarını hazırlamakla görevlidir. Sosyal devlet herkesin eğitim ve öğrenim ihtiyaçlarına cevap verecek, maddi olanaklardan yoksun, yoksul, başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri için gerekli maddi koşulları oluşturacaktır. Kişilere eğitim ve öğrenim görme konusunda tanınan haklar ve bu alanda sosyal devlete düşen görevler, gerek 1961 gerek 1982 anayasalarında yer almıştır. Hiç kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı gibi 1982 anayasası madde 42 taksim 1,